Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba sayın dinleyiciler. 2018'in ilk programında hepinizi teknik yönetimde Sertaş Çokay, yapımcımız Dilek Nazan Baytemur, konuğumuz Tarkan Zengin ve bendeniz Murat Yılmaz saygıyla selamlıyoruz. Hayırlı bir sene diliyoruz. Hoş geldiniz Tarkan Bey.
Teşekkür ederim hocam. Ben de herkese hayırlı seneler diliyorum.
Şimdi geçtiğimiz yılın önemli olaylarından birisi. Bu yılda yine çok konuşulacak çünkü yaklaşık 1 milyon insanı etkiliyor. Taşeron konusundaki düzenlemeydi. Sayın Cumhurbaşkanı 5 Aralık tarihinde, doğru söyledin değil mi hocam? 5 Aralık'ta bir grup toplantısında bir konuşma yaptı. Orada taşeron meselesini çözecek mevzuata esas olacak prensipler manzumesini açıkladı. Onu takiben Sayın Çalışma Bakanı Jülide Hanım bunu tahkim edecek, teferruatlandıracak bir açıklama yaptı. Nihayetinde kanun hükmünde kararname marifetiyle bu konu düzenlendi. Böylece bu vaat de gerçekleşmiş oldu. Hem de uzunca bir süreden beri konuşulan, tartışılan bir husus çözüme bağlanmış oldu 2017'nin sonunda. Şimdi hocam bu kanun hükmünde kararnameyle getirilen çerçeveyi bize bir ortaya koyar mısınız? Onun çerçevenin üzerinde devam edelim.
Evet. Hocam bu mesele çalışma hayatımızın yaklaşık 20-25 yılını etkileyen bir süreçti. Taşeron çalışması özellikle kamu sektöründe kadrolu işçi, kadrolu memur yerine şirketler marifetiyle bu hizmetleri tamamlama amacıyla getirilmişti. Ancak rakam çok büyüdü. Bu anlamda aynı iş yerinde çalışıp farklı ücretler alan bir kesim oluştu. AK Parti de Kasım 2015 seçimlerinde seçim beyannamesine asıl işi yapan taşeronlara, yani bir yardımcı işler var, bir de asıl işçiler var. Sadece asıl işi yapanlara kadro verileceğini beyannamede bir vaat olarak açıklamıştı.
Bunu anlamak için soruyorum hocam. Mesela hastanede asıl işi yapan bu teknik olarak sağlık sektörüne hizmet eden kişiler ama yardımcılar mesela temizlik işini yapan kişiler
evet hocam,
olarak tasnif ediliyordu. Ama bu sektörden sektöre de farklılıklar gösteriliyordu. Evet, anlaşılsın diye söylüyorum.
Eyvallah hocam.
Asıl yardımcı.
Yardımcı iş, bu iş kanununda belirtilmiş. Yani verdiğiniz örnek üzerinden gidersek hastanenin asıl işi nedir? Sağlık hizmeti vermektir. Dolayısıyla oradaki röntgen teknisyeni, hemşire, tıp doktorları asıl işi yapan
hasta
çalışanlar
bakıcı
olarak, hasta bakıcılar asıl işi yapan çalışanlar olarak kabul ediliyor. Yemek hizmeti veren, güvenlik hizmeti veren, temizlik hizmeti veren işler de yardımcı işler olarak görülüyor. Tabii böyle olsa idi eğer değişiklik. Bugün 1 milyon insanı konuşuyoruz. Sadece 100-120 bin civarında çalışan kadroya geçirilecekti. Daha sonra yine AK Parti dönemin başbakanı grup toplantısında asıl iş yardımcı iş ayrımına gidilmeden bütün taşeronlara verileceğini ifade etmişti. Ardından işte 15 Temmuz süreci yaşanınca süreç biraz uzadı ve nitekim 5 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız AK Parti grup toplantısında bir genel çerçeve çizdi. Taşeronların tamamının kadroya alınacağını söyledi. Bu arada tabii orada başka müjdeler de verdi Sayın Cumhurbaşkanı. 4C'li olarak bilinen yaklaşık 23 bin çalışan da 4B'li sözleşmeli memur olarak kadroya geçirildi. Yine 25 bin civarında özellikle orman işlerinde, Çaykur'da çalışan geçici işçiler vardı. Bunlar da 5 ay 29 gün çalışıyordu. Bunların da çalışma süreleri 4 ay artırılarak 9 ay 29 güne çıkarıldı. Ve nihayet 24 Aralık'ta çıkan 696 sayılı kanun hükmündeki kararname ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu genel çerçevesini çizdiği, Çalışma Bakanlığı'ndan Jülide Sarayeroğlu'nun da teknik ayrıntılarıyla ilgili düzenlemeler yaptığı sistem nihayet 24 Aralık'ta kanun hükmündeki kararname ile çıkarılmış oldu. Ancak 5 Aralık'tan hocam 24 Aralık'a kadar geçen süreçte nasıl ki daha önce vaatte sadece asıl işe verilecekken bu çerçeve genişletildi, yardımcı işler yapanlara da verildiyse, bu 5 Aralık'la 24 Aralık sürecinde de bir takım genişlemeler oldu.
Ne gibi hocam?
Yani olumlu bir takım gelişmeler oldu. Örneğin daha önce 69 kit, yani kamu iktisadi teşekkülü kapsam dışı bırakılmışken, burada ek konarak kanun hükmünde kararnameye 10 tane kuruluşumuz kapsama alındı. Bunun yanında özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan, yıl boyu çalışmayıp da 9 ay okulların açık olduğu sürece çalışan yaklaşık 27 bin taşeron işçisi de yine bu kapsamda değerlendirildi. Bir başka şey,
onlar da kamu işçisi olacaklar. Geçici işçi gibi olmayacak. Evet. Önceden geçici işçi statüsünde.
Yani işçi statüsünde değildiler hocam. Hmm. Hizmet satın alma yoluyla bir taşerona bağlı olarak çalışırken şimdi devletin işçisi oldular. Bu da çok önemliydi. Ayrıca belediyelerde 400 bin işçiyi ilgilendirirken sayı 450 bine çıktı. Burada da özellikle belediyelerde park, temizlik, çöp toplama gibi işleri yapanlar kapsam dışındaydı. Yani 5 Aralık'ta ifade edilirken kapsam dışındaydı. Ama yine Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesiyle biz bu arkadaşlarımızı da kapsam içine aldık diyerek o 450 bin sayısı da 450 bine çıktı.
400 bin 450 bine.
450 belediyelerde.
Evet.
400 binli 450 bine çıktı. Diğer kamu merkezi kurumlarda da hocam yine 450 bindi. Bu sayı yaklaşık 500 bini aştı. Yani ilk etapta yaklaşık 900 bin kişi ilgilendiren düzenleme şu an itibariyle 1 milyon 20 bin, 1 milyon 30 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenlemeye dönüştü.
Şimdi Tarkan Bey, aslında ilk bu mevzu konuşulurken AK Parti vaadinde de neredeyse bunun onda biri kadar bir kesime yönelikti. Ve yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması her türlü tahminin ötesinde bir çerçeve çizmişti. Anladığımız kadarıyla, hani siz de şimdi izah ettiniz, bu şaşırtan çerçeve ay sonuna geldiğinde 24 Aralık'taki kanun hükmünde kararname ile daha da genişlemiş durumda. Bu gerçekten hani 1 milyon kişiyi aşan bir düzenleme fevkalade önemli. Bu aynı zamanda hani Türkiye'nin kamu maliyesinde, Türkiye'nin ekonomisinde ciddi bir güç olduğunu da gösteriyor. Çünkü bu düzenleme yapılmış olmasına rağmen bu hiçbir menfilik uyandırmıyor. Tam aksine olumlu bir hava meydana getiriyor. Ne dersiniz?
Hocam işte Türkiye'nin özellikle son yıllarda ekonomik bir takım operasyonlara maruz kalmasına rağmen, 15 Temmuz gibi hain bir işgal girişimi yaşamasına rağmen ekonominin büyümesi, çarkların dönmesi çalışanlara da bir şekilde dönüyor. Tabii bunun önemini anlamak için hocam, yani kamuda şu anda mevcut kadrolu kaç işçi olduğuna bakarsak bu getirilen rakamın ne kadar önemli bir rakam olduğunu anlayabiliriz. 150 bin civarında kamuda kadrolu işçi varken bugün bu rakam, yani bu saydığımız şeylerle birlikte bunun 7 katı oranında artacak.
Doğrusu, bu hocam mesela daha önce konuşmuştuk, kamudaki işçilerin bu hani kadro sahibi olması falan, bunlar önemli ama aynı zamanda bazı yerlerde iki tane ikramiye almak suretiyle maaşlarında da siz bir konuşmamızda söylemiştiniz, %16, %17 gibi bir artışa sebebiyet verecek.
Hocam zaten işte bu hani ekonominin ne kadar iyi olduğunu, mali disiplinin iyi olduğunu da göstergesi. Şimdi hani kanun hükmünde kararnamede ücretlerde herhangi bir artış olmayacak, aynı haklarla geçecek dese de hocam, yine kararnamede kamu işçisi olmanın getirdiği bir takım haklar var. Özel haklar
onlardan
var.
Onlardan istifade edilecek.
Onlardan bir tanesi de az önce sizin söylediğiniz 52 günlük ücret tutarında olan ilave tediye adı resmiyette ilave tediye
bir olan. Bir tür ikramiye,
ikramiye
aslında.
Evet, ikramiye. İki genelde bayramlardan ikramiye. Bayramlardan önce verilen iki maaş tutarında ikramiye. Bu da dediğiniz gibi maaşlarda yani doğrudan bir artış olmayacak ama yıllık gelir arttığı için maaşlara yaklaşık olarak %15-16 civarında bir etkisi olacak. Yani 2000 lira alan bir kamu çalışanının ya da işte taşeron işçisinin bir 300 lira civarında gelirinde bir artış gerçekleşecek. Bunun da ne kadar önemli bir şey olduğunu hocam, yani enflasyonun %11 olduğu bir ülkede yıllık artışların işte %5+5 seviyelerinde gittiği bir ülkede %15 seviyesi artması demek aslında yıllık artış anlamına da geliyor. Ayrıca zaten diğer artışlardan da hocam yararlanacaklar. Yani şimdi işte 2018 yılı içerisindeyiz. 2018 yılında 2-6 aylık dönemlerde de ayrıca zam alacaklar zaten.
Hocam şimdi bu durumda aslında 1 milyonun üzerinde istikrarlı gelire sahip ve hani harcama planı yapabilecek yeni bir müşteri kitlesinin oluşması demek. Bu aslında ekonominin çarklarının da daha hızlı döneceğinin bir işareti. Çünkü bu insanlar özellikle alt gelir gruplarında olduğu için ihtiyaçları çok fazla. Onlar şimdi bu ihtiyaçlarını düzenli bir kadroları olduğu için planlayarak onları gidermek maksadıyla alışverişe başlayacaklar. Yani benim bu tahminime ne dersiniz?
Çok haklısınız hocam. Yani neticede insanlar bir belli bir dönemde ayın belli bir gününde artık alacakları bir ücreti bildikleri için örneğin yatırım yapacaklar. Yani belki ev alacaklar, belki araç alacaklar, işte beyaz eşya tüketimine
daha uzun vadeli harcamalara girecekler.
Daha uzun vadeli yani ülkenin o ekonomik çarkının, tabii bunu düşünecekler hocam.
Kredi alabilecekler.
Zaten insanlar hani bu taşeronla ilgili yaptığımız bizim araştırmalarda taşeron çalışanlarının temel beklentisi geleceğe güvenle bakabilecek bir çalışma şartlarının kendisine verilmesiydi. Yani yarınından ne olacağından emin olmadan sürdürülebilecek bir hayat yerine geleceğe biraz daha umutla bakan bir şey. Ve bu hocam gerçekten
belki
önemli.
Belki evli olmayanlar evlilik planlarını daha rahat yapacak.
Kesinlikle öyle olacak.
Çocuklarının okuması için falan yani bunu düzgünce planlayabilecekler. Evet.
Öyle. Yani bu hani ülkedeki istikrarın istikrara etkisi olacak hocam. Başka harcamalara etkisi olacak, insanların ev sahibi olmasını getirecek. Dolayısıyla yani bu rakamı biz şu anda dediğiniz gibi Türkiye'de bazı kesimler var. Bunlar böyle sürekli her şeye eleştirel bakan kesimler. Bu sayıyı 5 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız açıkladığında tabir caizse abondone oldular. Yani 2 gün ses çıkmadı. Yani
kendilerine gelemediler.
Evet. Acaba bu gerçekten yapıldı mı, yapılacak mı diye. 2-3 gün sonra biraz böyle açıklamaya başladılar. Açıklama yapmaya başladılar. Gerçekten de yani hani 150 bin sayısının 7 kat çıkarılacak olması, çalışanlara böyle bir sistem içerisinde geniş bir kesime ücret ödenecek olması, bunların devlet içerisinde emekli olacağı zamana kadar kalmış olması son derece ekonomik, sosyal, psikolojik, siyasi hayat açısından çok önemli bir mesele olarak görüyorum. Hala bazıları bunun dediğim gibi farkında değil. Çünkü her aşamada ben bunu da önemli görüyorum hocam. Tablo genişletilerek işte 120 binden çıkıp 900 bine, oradan da çıkıp 1 milyon 20 bin, 1 milyon 30 bine çıkmak gerçekten hani bazıları bunu yeterince hazmedemiyor ama ya hazmedemeyecekleri kadar da önemli bir mesele.
İsterseniz hocam yine bu kanun hükmünde kararnameye, o 24 Aralık'taki kanun hükmünde kararnameye dönelim. Burada hani biraz daha teferruatlandıralım. Yani diğer alanlara ilişkin düzenlemeleri alt başlıklar vardı. Onlar işte geçici, işçi vesaire düzeyinde yapılan değişikliklere bakalım. Buyurun hocam.
Şimdi hocam getirilen düzenlemede hani bir eksiği de buradan ifade edelim. Daha önce 69 tane kamu iktisadi teşekkülü var demiştik. Bu 59 tanesi şu anda kapsam dışı. İşte PTT, TRT, Toprak Mahsulleri Ofisi, Devlet Malzeme Ofisi, TCDD, Şeker Fabrikaları, TH, TEDAŞ gibi Türkiye'nin gerçekten büyük kuruluşlarında çalışanlar kapsam dışında bırakıldı. Ama ben şunu biliyorum ki şu anda sosyal taraflar, sendikalar, hükümet bu konuda da görüşüyor. Eğer yani hani 1 milyon insanı aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 4-5 milyonluk bir kesimi
buradaki
ifade
rakam
ediyor.
Nedir tahminen?
30-40 bin civarında hocam. Of,
çok fazla
yani
değil.
Bu kadar geniş bir kesime sevindirmiş olmak, müjde vermiş olmak önemliydi ama küçük bazen bu tür şeylerde unutulan bir kesim olunca bu büyük müjdeyi gölgeleyebiliyor. O nedenle ben eminim ki yani bu kadar sahayı genişletmiş bir bakış açısı varken bunlara da verilmesinin yerinde olacağını ifade etmek isteriz. Şu merak ediliyor hocam. Yani eskiden Türkiye'de bazı sorunlar, özellikle çalışma hayatına ilişkin sorunlar konuşulurdu ama uygulamada çok olmazdı. Yani uygulamaya geçme şansı bulmazdı. Kanun hükmündeki kararnameyi 19 gün içinde çıkarıldı. Bu da aslında sürüncemeye bırakılmaması olumlu oldu. Kanun hükmündeki kararnamede müracaatların 2 Ocak itibariyle başlayacağını söylüyor. Onu da şeye bırakmamış yani, inisiyatife bırakmamış. 2 Ocak itibariyle müracaatlar başlıyor. 10 gün sürecek müracaatlar, 12 Ocak'ta bitiyor. 90 gün içinde de çalışanların kadroya geçişlerini sağlaması gerekiyor kurumların. Burada da hocam yine kanun hükmündeki kararnamede önemli bir değişiklik oldu 5 Aralık'tan itibaren. Normalde bizim şu andaki mevzuatımıza göre kamuda işçi olabilmek için sınav şartı var. Merkezi bir sınav ve bu sınavı İşkur yapıyordu. Yönetmelikte bu da değiştirildi. Çünkü şöyle bir endişe oldu hocam. Yani bu insanlar zaten kamu kurumlarında çalışıyorlar. Eğitim durumları çok farklı. Çalışma şartları farklı. Ve bir de meslekleri de farklı. Yani temizlikçiler de var. Doktora yapmış taşeronlar da var. Burada sınav psikolojisi herkeste bir tedirginliğe neden olmuştu.
İşkur olursa bu tedirginlik daha artacak.
Yani merkezi bir sınav şey yapabilirdi hocam. Kanun hükmündeki kararname ile sınav yetkisini kurumlara verdiler. Örneğin işte diyelim ki İçişleri Bakanlığı'nda çalışan taşeron işçilerin sınavlarını İçişleri Bakanlığı yapacak. Yine kanun hükmündeki kararnamede
onları tanıyan kendi amirleri yapacak.
Aynen öyle hocam. Yani. Yine kanun hükmünde kararnamede çok geniş bir sınav yöntemi belirtildi. Şöyle deniyor. Yazılı ve veya sözlü veya uygulamalı diyor. Yani kişi kurum isterse yazılı yapabilir. İsterse sadece sözlü yapabilir. İsterse hem yazılı hem sözlü yapabilir. Üçüncü şey. İsterse de sadece uygulamalı eğitim yapabilir. Örneğin temizlik hizmetleriyle ilgili sadece işte oluşturacağı bir komisyon marifetiyle yapabilir. O nedenle buradan söyleyelim.
Tedirginliğe yani, gerek yok.
Sınav yani. Nasıl olacak, ne yapacağız diye bir tedirginliğe girmelerine gerek yok. Bir başka uyarı yapalım hocam. 5 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığında bazı yayın evleri sınav kitapçığı bastırdılar. Bazı kurslar İşte kamu işçiliğine geçiş için kurslar düzenliyoruz diye fahiş fiyatlarla
buna hiç gerek yok.
Şeyler yaptırdılar. Buradan uyaralım. Ya bunlara itibar edilmemesi gerekir. Bu sınav bir sadece kanuni bir usulü yerine getirmek için yapılacak bir sınav. Asla böyle yayın evlerine, kitaplara, kurslara gitmelerine gerek yok. Oralara para kaptırmalarına da gerek yok. Devlet bununla ilgili zaten dün...
Yani buradaki sınav usulü yerine getirmek maksadıyla ve son yapılan kanun hükmünde kararname ile kolaylaştırılmak suretiyle bu problem çözülmüş. O yüzden de hani yapılacak dedikodu, işte ağır bir sınav olacak, şöyle kursa girmek, şöyle kampa girmek lazım propagandasını aldırmasınlar.
Kesinlikle aldırmasınlar. Zaten tekrar edelim.
Bu yaşta herkes bir daha sınav kompleksine girmesin.
Girmesin, evet. Yani sınav bir psikolojik şeydir hocam. Yani onları da anlamak lazım ama şöyle diyelim, belki hani bu ifade bilmiyorum ama kaybeden olmayan bir sınav olacak. Yani bir usulü yerine getirmek için, bir de hani toplumsal bir şey de, vicdani bir şey de var. İnsanlar KPSS ile kurumlara giriyorlar. Yani bunu da hani bir vicdani bir mesele olduğu için, yapmak zorunda oldukları için yapılıyor. O nedenle endişe etmelerine gerek yok. Ve tekrar edelim, kanun hükmünde kararname ile zaten iş daha da kolaylaştırıldı. Yani birçok alternatif verilerek, kurumlara bu sınav yapma yetkisi verilerek iş zaten kolaylaştırılmış oldu.
Evet, bu isterseniz hani şu geçici işçiler meselesine bir bakalım.
Geçici işçiler de hocam, bunlar kamuda çalışıyorlardı. 5 ay 29 gündü. İşte şeker fabrikalarında önce özellikle kampanya dönemi deniyor. Pancar üretimlerinin yoğun olduğu dönemde, Çaykur'da çay işlerinin olduğu dönemde, orman sektöründe özellikle orman yangınlarının olduğu dönemlerde, bu tür işte ordu evlerinde ya da kamplarda işte o yaz dönemlerinde çalışanlar vardı. Bunlar 5 ay 29 gün çalışıyorlar kanuna göre. Diğer zamanlarda çalışmıyorlar ve yani ama sürekli yenilenen bir şey bu hocam. Yani böyle 20 yıldır böyle çalışan insanlar var. Yani belli bir dönemde işe başlayıp sonra ayrılanlar var. Bunlar da 9 ay 29 güne çıktı. Yani hani şöyle bir şey düşünülüyordu. Talepleri 12 ay çalışmaktı. Ama 9 ay 29 güne çıkması da önemli. Bunların da hocam gelirlerinde neredeyse, yani eskiden 6 ay maaş alırken, ücret alırken 6 ay, şimdi 10 ay alacaklar. Yani yıllık gelirlerinde %75 oranında bir artış gerçekleşmiş oldu. Emekliliği daha kolay olacaklar hocam. Prim ödeme gün sayıları daha fazla yatmış olacak. Bu dediğim gibi bunlar da yani böyle bir 6 aylık boşlukları vardı. Şu anda büyük oranda çözülmüş oldu. Burada da müthiş bir, dediğim gibi, insanlarda sevinç ve mutluluk var.
Şimdi bu 4C'liler 4B'li olacak. Şimdi evvela 4C ne demek, 4B ne demek? Oradan başlayalım.
Şimdi tabii böyle rakamlar telaffuz edilince teknik ayrıntılarını bilmeyenler bazen hani gerçekten de dediğiniz gibi merak ediyor. Şimdi 4C'li dediğimiz sistem hocam, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde istihdam şekilleri var. Yani devlette diyor ki 4 tane istihdam olur. Birincisi bildiğimiz memur. Bunlara 4A'lı deniyor. 4B'liler sözleşmeli memurlar. 4C'liler, birazdan değinelim ona isterseniz. Bir de 4D'liler var, kamudaki işçiler. Yani devlette bu 4 sistem dışında çalışma olmaz. 4C'li sistem hocam 2004'te getirildi. Amacı şuydu, 94'ten itibaren kamuda özelleştirilen kamu iş yerlerinde işsiz kalmış, mağdur olmuş bir kesim vardı.
Özelleştirme sebebiyle
işsiz kalmış olanlar vardı. Ve 2004 yılında AK Parti o dönem AK Parti bir kanun çıkararak 23 bin civarındaki
mağdur
kişiye,
kalmış dediğimiz işsiz kalmış.
İşsiz aslında kalmış. Yani evet. Normalde şöyle, işte iş yeri kapatılmış, tazminatları verilmiş ama emekli haklarını henüz doldurmamış kişilerdi. Bunlara ilişkin sosyal devlet gereği AK Parti hükümeti 2004 yılında bir kanun çıkararak, bunların hocam kanunda da şöyle bir hüküm vardı: yaşlılık, malülük ve işte emeklilik maaşı alıncaya kadar kamuda istihdam edilmelerini sağlayan bir düzenleme çıkardı. Ama bunlar hani kamu işçisi zaten yapamıyor. İşte memur yapamıyor sınavla olduğu için. Böyle bir imkan getirdi. Ve o dönemde bu insanlar çalıştı ama şöyle oldu. Ücret şartları, çalışma süreleri daha kısaydı. Yıl boyunca değildi. Ücret şartları biraz daha azdı. Yani aynı şartlarda çalıştığı çalışanlara göre. Bunlar da hep 4B'li ya da 4A'lı memur olmak istediler. Uzun yıllardır tartışılıyor hocam. Uzun yıllardır konuşuluyor. İşte en son memur senle hükümet arasında yapılan toplu sözleşmede de bir sendika talebi olarak orada da hükümetle karşılıklı mutabakata varılmıştı.
Memur sen bunu talep etti.
Talep etmişti ve imza altına alınmıştı. Gerekli çalışmalar yapılacak diye hükümette. Ve nihayet yapıldı. Aslında hiç kimse yapılacağını beklemiyordu, düşünmüyordu. Çünkü hani bir hak verilmişti zaten dört şehirli olarak. Buradaki düzenlemenin en önemli tarafı hocam, bunlar dört beyli yapılarak artık bir memur oldular. Yani yıl boyu çalışan, normal dört ağlıdan çok da hani dört beylerin bir farkı yok.
Sözleşmeli
sadece adının olur. Evet sözleşmeli olması dışında normal memurdan bir farkı yok. Ve emekli olana kadar sistemde kalacaklar. Önemli olan da şu, 4C mülga edildi hocam. Artık 657'de az önce saydığımız 4 istihdam şekli değil, 3 istihdam şekli olacak.
4C şıkkı yok artık.
C şıkkı evet mülga edilmiş oldu.
Bu rakam, buradaki rakam nedir hocam?
23 bin civarında hocam. Evet. Yani 23 bin insan da buradan aldı. 25 binde geçici
biraz
işçiler
önce
vardı.
Konuştuğumuz o geçici
50 bin
işçilerde...
civarında onlar. Evet. Şeyler 450 bindi kamu merkezi idarelerinde kadro alanlar. Bunlar az önce söyledik, sayıları 500 bini biraz geçti. 520 bin civarında oldu. Kapsamın biraz daha genişletilmesi nedeniyle. Böyle baktığımızda 600 bin civarında bir kesimi ilgilendiriyor.
Bu şey kaldı hocam şimdi, belediyelerdeki durum nedir?
Belediyelerde de hocam 5 Aralık'ta ilk açıklandığında 400 bin belediyede çalışan taşeron işçisini kapsıyordu. Az önce söylediğimiz belediyelerin park, bahçe, temizlikleri ve çöp toplama işleri kapsam dışındaydı. Yine Cumhurbaşkanı'nın toplantılarda bunları da kapsama alın demesi neticesinde onlar da kapsam içerisine alınarak buradaki sayı da 450 bine çıktı. Bu da önemliydi. İşte böyle baktığımızda...
Burada da taşeronlar vardı. Şimdi bunlar taşeron olarak çalışan kişiler belediye iktisadi teşekküllerinin kısa adıyla o BİT'lerin işçisi statüsüne olacak. Evet. Belediye işçisi, sürekli belediye işçisi olacak.
Olacaktı.
Doğru mu hocam?
Doğru, doğru hocam. Yani bunlar eskiden örneğin belediyeye bir temizlik şirketi belediyenin park bahçe temizlik işlerini yapıyordu. İşte belediyenin büro işlerini, yani biz hani taşeron derken hocam sadece bu güvenlik, temizlik, yemek hizmetleri olarak biliyoruz ama ya artık belediyelerde büro hizmetleri yapanlar vardı. Bunlar da taşeron marifetiyle yürütülüyordu. Onlar da bir anlamda değişmiş oldu. Eskiden bu belediyede taşeron işçisi olarak çalışanların patronları taşeron dediğimiz özel işverenlerdi. Bu kadroya geçtikten sonra hocam bunların patronu belediye olacak. Yani belediye başkanı olacak. Ve burada da biraz kafa karışıklığı var ve bazıları özellikle bunu kaşıyor. Yani bize kadro verilmiyor, belediyenin şirketinde olacağız. Ya bu belediyenin şirketi bildiğiniz bir özel şirket değil. Ya bura kamunun şirketi, kamu marifetiyle
düşün,
olacak.
Belediyenin şirketi.
Belediyenin şirketi olacak ve aradan diğerleri çıkarılmış olacak. O nedenle belediyelerdekiler de yani burada bir moral bozukluğuna gitmesine gerek yok.
Şöyle bir şey var hocam, orada mesela belediye iktisadi teşekkülünde çalışırsa ve belediye seçimlerinde onları işe alan ya da onların çalıştıkları belediye başkanı değişirse, yeni bir belediye başkanı gelirse biz işimizden olur muyuz endişesi var. Bu endişe yani aslında iş kanunu çerçevesinde ve hukuk koruması altında, ama onun çerçevesi nasıldır, onu anlatır mısınız?
Şöyle hocam, özellikle normalde özel sektörde de çalışsa, kamuda da çalışsa kişiler işten çıkarıldığında haklı bir nedenle çıkarılmış olması gerekir. İş kanunumuzun da yine haklı nedenlerin ne olduğu var. Örneğin işverene ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar göstermek ve benzeri sebeplerle çıkarılabiliyor. Yani şunu ifade edelim. Bugün ne kadrolu kamu işçisinin sınırsız bir iş güvencesi var, ne de özel sektör işçisinin hiçbir güvenceden mahrum bir durumu var. Yani Devlet memuru da olsa, kamu işçisi de olsa, özel sektör işçisi de olsa belli şartlarla işten çıkarılma, memuriyetten çıkarılma gibi nedenleri var. Dolayısıyla o arkadaşlarımız yarın eğer böyle bir şey olur yaparlar mı? İşten çıkardıklarında hukuk sistemi koruyor işçiyi. Yani
ne yapacaklar o zaman mesela?
İşe iade davası açacaklar hocam. Zaten bizim iş kanunumuzun da temel ilkelerinden bir tanesi işçi lehine yorum ilkesidir. İşçiyi koruma ilkesidir. Bu konuda işe iade davalarında da genelde %95-97 oranında işçiler işlerini iade ediniyorlar. Onun için endişe etmelerine gerek yok. Yani bitti olmasalar da bugün özel sektörde olsalar da doğrudan belediye kamu işçisi olsalar da hocam eğer belediye başkanı atmak isterse ya bunu atabilir. Ama işçiye düşen yani işe iade davası açmaktır. Böyle oluyor. Biz özellikle bu belediyelerde evet seçim dönemlerinde seçim değişirken yani başkanlar değiştiğinde bu tür olumsuz durumlar oluyor. Bunları da biliyoruz ama bunun yolu da dediğim gibi hukukun o koruma sistemi içerisinde ilgili davalar açmaktır. Bu konuda yani orada belediyelerde çalışan arkadaşlarımız endişe etmesinler. Eskiden bir özel işverenin iki dudağı arasındaydı. Yarın işe gelme dediğinde işten taşıranken, çıkacaktı. Evet. Bugün bir kurumun garantisi altında oluyorlar.
Daha işlerini, avantajlı bir
evet, işlerini yapsın, yaptıktan sonra, özenli davrandıktan sonra hiçbir işveren yani birini çıkarmak istemez.
Şimdi Tarkan Bey, bu önemli, müsbet, 1 milyon kişinin üzerinde insanın haklarını düzelten, geliştiren, koruma altına alan bir düzenleme var. Ama böyle bir düzenleme varken bile bir dedikodu bunu zedeleyecek, insanların hani keyfini kaçıracak bir dedikodu mekanizması işleyebiliyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Hocam ben şunu doğrusu anlamıyorum. Yani bugün 1 milyondan fazla emekçinin kazanmasından rahatsız olan yapılar var, sendikalar
adı
var,
da sendika
örgütler,
yani
evet, ilginç bir şekilde.
Ya da mesela yani çalışma hayatı üzerine çalışan bazı hocalar hoca, var, yazarlar var. Ya bunu görmezden geliyor ya da bunu eleştirecek bir menfilik sergileyecek bir hani şey arıyor, yol yöntem arıyor.
Burada hocam buldukları tek yöntem şu, diyorum ya, şimdi şöyle abondone oluyorlar. Yani yıllardır kendileri emek adına bir şey söylüyor. Ve sürekli eleştirdikleri, üstelik emekle mesafeli dedikleri bir iktidar, bir cumhurbaşkanı bunu yapınca o şaşkınlıklarından ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Şimdi bütün hocam bu saydığımız müsbet gelişmeden aslında şunu yapsalar, ya bunlar için teşekkür ediyoruz, güzel ama şurada bir eksiklik var, bunu da birlikte giderelim denmiş olsa, ya Türkiye'nin hayrına olan, milyonlarca emekçinin hayrına olan bir şey yapmış olurlar. Örneğin şunu deseler, 59 kurum istisna bırakılmış, bu konuda gelin birlikte bir adım atalım demiş olsalar iyi bir şey yapmış olurlar. Ama amaç dediğim gibi son tahlilde hocam emekçilerin kazanması değil, kendi ideolojik tutumlarının kazanmasına ya da orada durdukları için buradan eleştirmeye bakıyorlar. Bula bula buldukları hocam, ben raporlarına baktım. İşte şeylere sınav ve güvenlik soruşturması niye yapılıyor? Şimdi az önce saydık, sınav nasıl bir sınav olacağını söyledik. Devlet bu konuda elinden geleni yapıyor. Güvenlik soruşturması da
o kaçınılmaz yani bir şey yani.
Zaten normalde de yapılıyor. Yani devlete kim memur olsanız da işçi olsanız da bu yapılıyor yani.
Evet Tarkan Bey, bu 100 yıllık ideolojik bir taassup ve ön yargı inşallah 2018 onlar için de hayırlı sonuçlar verir ve hani Einstein'ın dediği gibi ön yargıyı parçalamak, ortadan kaldırmak, atomu parçalamaktan daha zor. İnşallah 2018'de bu ön yargılarını parçalarlar. Teşekkür ediyoruz. Tekrar sayın dinleyicilerimize hayırlı bir sene diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.